Ayrım 24, sıfıra 1 kala, Ken Follett, sayfa 303. Saat 13. Birinci aşamanın motoru birden kapatılmalı ve ayrılmalıdır. Aksi takdirde tedrici itici gücün zayıflaması birinci aşamanın ikincisine yetişip de bir hizayı bozan yakıt hatlarındaki basınç düşer düşmez vanalar kapanır ve ilk aşama yaydı yüklü patlayıcıların patlamasıyla 5 saniye içinde ayrılır. Yaylar ikinci aşamanın hızını saniyede 36 metre arttırır. Böylece kesin ayrılma sağlanmış olur. Anthony Luke'un evinin yolunu biliyordu. Birkaç yıl önce bir hafta sonu geçirmişti orada. Luke ile Elspeth Pasadena'dan geldikten hemen sonra, 15 dakika sonra oradaydı. Ev Eccles Hill'deydi. Kent merkezinden birkaç blok ötede eski evlerin bulunduğu cadde üzerinde. Anthony arabasını köşeye park etti. Luke konuğu olduğunu önceden bilmesin diye. Eve yürüdü. Kendinden emin olmalıydı. Bütün kartlar onun elindeydi. Beklenmeyen bir hareket olanağı zaman ve tabanca. Gene de içi kıpır kıpırdı. Luke'u iki kez yakalamışken kaçırmıştı. Acaba Luke neden Cape Canaveral yerine Huntsville'e geliyordu? Bu da Anthony'nin bilmediği bir şey olduğunu gösteriyordu. Her an üzerine sıçrayabilecek beklenmedik bir şey. Beyaz ev önünde sütunlu bir verandası olan yüzyılın başından kalma kolonyal tipi bir evdi. Bir ordu bilimcisi için fazla büyüktü ama Luke hiçbir zaman matematikçi maaşıyla geçindiğini iddia etmemişti. Anthony alçak bir duvardaki kapıyı açıp bahçeye girdi. Aslında bu evin içine girmek işten bile değildi ama buna ihtiyacı yoktu. Arka tarafa dolaştı, mutfak kapısının yanında içinden büyüyen villaların fışkırdığı bir saksı vardı. Altında da kocaman demir bir anahtar. Anthony kapıyı açıp içeri girdi. Dışarıda her şey zarif ama eskiydi. İçerisi ise son moda. Elspeth'in mutfağı baştan başa donanmıştı. Parlak pastel renkli büyük bir salon, içinde bir konsol televizyon ve pikap bulunan oturma odası, modern açılıp kapanan cinsel sandalye ile büfeler vardı. Anthony geleneksel mobilyayı tercih ediyordu ama bu döşemenin de şık ve güzel olduğu kesindi. Oturma odasında oturmuş pembe vinil kaplı yuvarlak divana bakarak orada geçirdiği hafta sonunu hayal ediyordu. Bir saat içinde evliliğin yürümediği kanaatine varmıştı. Elspeth flört etmeyi seviyordu, devamlı heyecan içindeydi. Luke ise kendisine yabancı, şen şakrak bir hava takılmaya çalışıyordu hep. Cumartesi gecesi bir kokteyl partisi vermişler, Redstone silah fabrikasından bir sürü genç çağırmışlardı. Roket konusunda konuşan hırpani kıyafetli bir sürü bilimci, terfi olanakları üzerinde sohbet eden az subaylar ve askeri üsteki yaşam entrikaları hakkında dedikodu eden güzel kadınlar ile doluydu o da. Gramofona caz uzun çalarları istif edilmişti ama nedense o gece hep acıklı havalar çalıyordu, neşeli havalar yerine. Luke ile Elspeth kafayı bulmuşlardı. İkisi için de sık görülen bir şey değildi bu. Elspeth'in cilveleri artarken Luke gittikçe suspus olmuştu. Sevdiği ve hayran olduğu bu iki kişinin bu kadar mutsuz halini görmesi içine oturmuştu. Anthony'nin bütün hafta sonunu içi ezik olarak geçirmişti. Şimdi ise girift yaşamlarının uzun dramı kaçınılmaz sonuna geliyordu. Anthony evde ne var ne yok aramaya karar vermişti. Ne aradığını bilmiyordu. Ama Luke'un buraya neden geldiği konusunda bir ipucu bulabilirdi belki. Böylece tehlikeye karşı cephe alabilirdi. Mutfakta bulduğu bir çift eldiveni giydi. Eninde sonunda bir cinayet araştırması olacaktı. Parmak izi bırakmak istemiyordu. İşe çalışma odasından başladı. Üzerinde bilim kitapları bulunan raflarla dolu küçük bir odaydı bu. Luke'un yazı masasına oturdu, arka bahçeye bakıyordu, çekmeceleri açtı. İki saat süreyle evi baştan başa taradı, hiçbir şey bulamadı. Luke'un tıklım tıklım dolu dolabındaki bütün elbiselerin ceplerini bir bir aradı. Bütün kitapların sayfa aralarına konmuş olabilecek kağıtları aradı. Kocaman çift kapılı buzdolabındaki her bir kabın kapaklarını açıp baktı. Garaja gidip o canım Chrysler 300C'nin içini de aradı. Gazetelerin söylediklerine bakılacak olursa en hızlı lüks arabaydı bu. Aerodinamik farlarından roket gemisi kuyruğuna kadar baktı. Bu arada bazı aile sırları da öğrenmiş oldu. Elspeth saçını boyuyor. Doktor reçetesiyle uyku hapları alıyor ve kabızlık çekiyordu. Luke'un da kepeklere karşı şampuan kullandığını ve Playboy dergisine abone olduğunu öğrenmişti. Holde küçük bir masa üzerinde posta vardı. Hizmetçi koymuş olmalıydı. Şöyle bir göz attı. İlginç bir şeye rastlamadı. Bir süpermarket ilanı, Newsweek dergisi, Hawaii'den atılmış Ron ve Monica'dan gelen bir kart, iş mektubu olduğu belli pencereli zarflar. Arama tarama boşa çıkmıştı. Hala Luke'un burada ne işi olabileceğini kestiremiyordu. Oturma odasına geçti. Ön bahçeye bakan kapalı pancurlardan geleni görebilecek şekilde bir yere oturdu. Aynı zamanda açık kapıdan koridoru da görebiliyordu. Pembe vinil divanın üzerine oturdu. Tabancasını çıkardı. Dolu olup olmadığını kontrol etti ve susturucuyu taktı. İleride karşılaşacağı sahneyi hayal ederek kendine güven telkin etmeye çalışıyordu. Luke havaalanından muhtemelen taksiyle gelecekti. Onun ön bahçeye gireceğini, anahtarı cebinden çıkarıp ön kapıyı açacağını düşünüyordu. Derken Hole adımını atacak, kapıyı kapayacak, doğru mutfağa gidecekti. Oturma odasından geçerken açık duran kapıdan Anthony'nin divanda oturduğunu görecekti. Duracak, hayretle kaşlarını kaldıracak ve konuşmak üzere ağzını açacaktı. Anthony, nereden çıktın demeye kalmadan gözleri Anthony'nin kucağındaki tabancaya takılacaktı ve olaydan bir salise önce kaderini öğrenmiş olacaktı. Anthony tetiği çekti mi? Öldü demekti. Saat 15. Alet bölmesinin kuyruğuna monte edilmiş basınçlı hava memeleri uzayda burun kısmının eğimini kontrol edecektir. Billy kaybolmuştu. Yarım saattir bunun farkındaydı. Saat 1'den birkaç dakika önce kiralamış olduğu Ford ile havaalanından yola çıkmıştı. Huntsville'in merkezine gelmiş sonra Chattanooga'ya doğru yönelip 59 nolu karayoluna girmişti. Komponent test laboratuvarının üstten niçin bir saatlik mesafede olduğunu düşünüyordu. Güvenlik nedeniyle miydi acaba? Test sırasında komponentlerin patlayacağından korkuluyordu belki de. Uzun uzun yormadı kafasını. Huntsville'den tam 56 kilometre sonra sağa bir kır yoluna sapması söylenmişti. Ana caddede kilometre saatini sıfırlamıştı. Dönen rakamlar 35'e geldi ama sağda yol yoktu. Kaygılanmaya başlamıştı. Birkaç kilometre ötede sağa saptı. Gittiği yol ile tarifini not ettiği yollar birbirini tutmuyordu. Kaygısı arttı ama yoluna devam ediyordu gene de. Yorum yapmaya çalışıyordu. Konuştuğu adam herhalde pek güvenilecek biri değildi. Luke ile şahsen konuşabilseydi keşke. Manzara gittikçe vahşileşiyordu. Kırık dökük köy evleri, delik deşik yollar, devrilmiş çitler. Görmeyi bekledikleriyle çevresinde gördükleri arasındaki büyük ayrılığı fark edince çaresizlik içinde ellerini havaya kaldırdı. Burası herhangi bir yer olabilirdi. Kendine ve ona talimat veren serseriyi dinlediği için öfkesi burnundaydı. Geri gitmeye karar verdi ama dönüp dolaşıp aynı yere geldi. Sanki koca bir çember boyunca dönüp duruyordu. Bir tarla kenarında durdu. İç tulumu giymiş hasır şapkalı bir zenci kara sabanla toprağı yarıyordu. Arabayı stop ettirip ona seslendi. Redstone silah fabrikasının komponent test laboratuvarını arıyordum dedi. Adam şaşkın şaşkın baktı. Ordu üssü Huntsville'de, kentin öte yakasında. Bu tarafta da bir tesis varmış. Bildiğim kadarıyla yok. Çaresizlik içindeydi. Laboratuvara yeniden telefon edip sorması gerekecekti. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Yok ki. En yakın jetonlu telefonun nerede olduğunu sorduğunda zencinin gözlerinde bir korku ifadesi belirdi. Onu endişelendirecek bir duruma soktuğunun farkındaydı. Tarlada ne idüğü belirsiz beyaz bir kadınla. Ona çabucak teşekkür edip arabasına döndü ve gaza bastı. 1-2 kilometre gittikten sonra dışında jetonlu telefon kulübesi bulunan dökülen bir dükkan gördü, park etti. Luke'un telefonu ile mesajı yazılı kağıdı hala elindeydi, jetonu atıp çevirdi. Telefona hemen yanıt verildi. Genç bir adam sesi alo dedi. Doktor Claude Lucas ile konuşabilir miyim diye sordu. Yanlış numara çevirdin tatlım idi yanıt. Yahu bir şeyi doğru yapamaz mıyım ben diye çıkıştı kendine. Orası JE-642-31 değil mi? Bir sessizlikten sonra evet numara doğru. Mesajdaki numarayı yeniden baktı. Yanlış çevirmiş değil de. Komponent test laboratuvarını arıyordum. Burası Huntsville Havaalanı'ndaki telefon kulübesi.
Telefon kulübesi mi?
Evet efendim. Billy kendine bir oyun oynanmış olduğunu anladı. Telefonun öteki ucundaki genç konuşmaya devam ediyordu. Ben tam anneme telefon edecekken bir de bakıyorum Claude diye birini arayan biri çıkıyor karşıma. Vay canına dedi Billy. Telefonu vurarak kapattı. Bu kadar bön olmuş olmasına ifrit olmuştu. Demek ki Luke Norfolk'ta uçaktan indirilip başka bir uçağa bindirilmemişti. Her ne cehennemdeyse komponent fabrikasında da değildi. Bütün hikaye onu oradan uzaklaştırmaktı ve başarmışlardı da. Saatine baktı. Luke şimdiye dek inmiş olmalıydı. Bu kadar yolu gelme zahmetinde bulunmayabilirdi. Washington'da kalmış olabilirdi. Bir şey fark etmezdi. Umutsuzca Luke'un hala sağ olup olmadığını merak etmeye başladı. Sağsa belki ona hala bir haber iletme olanağı olabilirdi. Havaalanına mesaj bırakmak için vakit geçti. Kime telefon edebilirim diye düşünüyordu. Luke'un üstte bir sekreteri vardı. Adı da bir çiçek adıydı. Tamam Marigold. Redstone silah fabrikasını aradı ve Dr. Lucas'ın sekreteriyle görüşmek istediğini söyledi. Alabama aksanı olan bir kadın çıktı telefona. Bilgisayar laboratuvarı buyurun. Marigold ile mi görüşüyorum?
Evet,
ben Dr. Joseph'sin, Dr. Lucas'ın bir arkadaşı.
Evet,
kadının sesinde bir kuşku vardı. Billy kadının kendine güvenmesini istiyordu.
Daha önce de görüşmüştük sizinle, adım Billy.
Tabii hatırlıyorum, nasılsınız?
Telaş içindeyim, hemen Luke'a bir mesaj göndermem gerek, orada mı kendi?
Hayır efendim, evine gitti.
Orada ne işi varmış?
Bir klasör arayacakmış.
Klasör mü? Billy bunun anlamını hemen sezmişti. Pazartesi orada bırakmış olabileceği bir klasör mü?
Ben hiçbir şey bilmiyorum.
Luke Marigold'a pazartesi ziyaretini kimseye söylememiş olmasını tembih etmişti ya. Ama bunun önemi yoktu artık. Luke'u görürseniz ya da size telefon ederse ona bir mesaj iletir misiniz?
Elbette.
Ona Anthony'nin şehirde olduğunu söyleyin.
Hepsi bu kadar mı?
Anlar o Marigold, bunu söylesem mi söylemesem mi deyip duruyorum. Ama benim çıldırdığımı sanacaksınız. Ama söylemek zorundayım, Luke tehlikede.
Anthony denen şahıs mı sorun?
Evet, inanıyorsunuz bana değil mi?
Garip şeyler oldu, bütün bunlar hafızasının kaybıyla mı ilgili?
Haberi ona ulaştırabilirseniz hayatı kurtulur, ciddiyim.
Elimden geleni yaparım doktor.
Teşekkür. Billy telefonu kapattı. Luke'un bu arada konuşacağı başka kimse olabilir miydi acaba? Santrali arayıp Cape Canaveral burnunu istedi. Saat 15.45. Yanmış ilk aşamadan kurtulduktan sonra roket boşlukta yoluna devam edecek. Bu arada uzay irtifa kontrol sistemi onu yeryüzünün yüzeyine göre tam yatay bir hizaya getirecektir. Cape Canaveral burnunda herkes sinirliydi. Pentagon güvenlik uyarısı vermişti. Son derece önemli roket fırlatma olayının son kontrollerini yapma hevesiyle sabah işe gelenler kapıda kontrol edilmek üzere kuyruğa giriyorlardı. Aralarında Florida güneşi altında 3 saat boyunca bekleyenler de vardı. Benzin depoları tükenmiş, radyatörler su kaynatmış, motorlar stop etmiş, yeniden çalışmamıştı. Her araba arandı, kaputlar kaldırıldı, golf çantaları bagajlardan çıkarıldı, stepneler açıldı. Bütün el çantalarının açılması sahiplerini öfkelendirdi. Her sefer tası kontrol ediliyordu. Her kadının çantası bir masa üzerine boşaltılıyor. Albay Hyder'ın askeri polisi rujları, aşk mektuplarını, tamponlarını elliyordu. Hepsi bununla da bitmiyordu. Laboratuvarlarına, bürolarına ve makine dairelerine vardıklarında bir takım ekipler onların çekmecelerini, klasör dolaplarını karıştırıyor, osilatörler ve vakum dolaplarının içine bakıyorlar ve tornaların teftiş plakalarını alıyorlardı. Alt tarafı karlası bir roket fırlatılacak deyip duruyorlardı. Ama güvenlikçiler diş gıcırtatarak görevlerini sürdürüyordu. Bu formalitelere rağmen fırlatma gene de 22.30'a planlanmıştı. Elspeth bu karışıklıktan memnundu. İşini doğru dürüst yapamayacak durumda olması kimsenin dikkatini çekmezdi. Programında hatalar yapıyor, raporlarını geç teslim ediyordu. Willy Fredrickson'un zihni de onu paylayamayacak kadar başka yerdeydi. Luke'un nerede olduğunu bilmiyordu. Anthony'ye de artık güvenemeyecekti. Dörtten birkaç dakika önce masasındaki telefon çalınca yüreği hopladı, aizeyi kaptı. Evet, ben Billy. Billy mi dedi Esmer şaşkın, neredesin? Ben Huntsville'deyim, Luke ile temas kurmaya çalışıyorum. Orada ne işi var? Pazartesi günü burada bırakmış olabileceği bir klasör peşindeymiş. Elspeth'in çenesi düşmüştü. Pazartesi Huntsville'e mi gitmiş? Benim haberim yoktu. Marigold'dan başka kimsenin haberi yoktu bundan. Elspeth, neler oluyor? Bir şey anlıyor musun bütün bunlardan? Alaylı alaylı güldü. Anladığımı sanıyordum ama artık anlamıyorum. Luke'un hayatı tehlikede galiba. Bunu da nereden çıkardın? Anthony ona dün gece Washington'da ateş etti. Elspeth'in tüyleri diken diken oldu birden. Tanrım! Sana bütün olanları anlatmak zor. Luke ararsa seni, Anthony'nin Huntsville'de olduğunu söyle ona. Elspeth uğradığı şoktan kurtulmaya çalışıyordu. Tabii. Hayatına mal olabilir. Anlıyorum bile, bir şey daha. Söyle. Luke'a göz kulak ol, emi. Bir sessizlik oldu. Ne demek istedin diye sordu biri. Sanki vasiyet edermiş gibisin. Elspeth yanıtlamadı. Bir süre sonra telefonu kapattı. Hıçkırık takılmıştı gırtlağına. Kendini kontrol etmek için bütün gücünü kullanıyordu. Gözyaşı hiçbir işe yaramaz diyordu. Sakinleşti. Huntsville'deki evini aradı. Saat 16. Explorer'ın elips biçimindeki yörüngesi onu uzayda 3000 kilometreye çıkardıktan sonra yer yuvarlağı yüzünden 300 kilometre geri fırlatır. Uydunun yörünge hızı saatte 30.000 kilometredir. Anthony bir araba sesi işitti. Luke'un ön penceresinden dışarı baktı. Bir Huntsville taksisi dönmüştü köşeyi. Silahının emniyetini açtı. Dili damağına yapışıyordu. O sırada telefon çaldı. Divanın ucundaki üçgen sehpalardan birinin üzerindeydi telefon. Anthony dehşet içinde baka kalmıştı. Telefon bir kez daha çaldı. Kararsızlık onu hareketsiz duruma getirmişti. Pencereden dışarı baktığında Luke'un taksiden indiğini gördü. Telefon sıradan bir çağrı olabilirdi, yanlış numara olabilirdi. Ama hayati önemi haiz bir çağrı da olabilirdi. Korku içini kemirmeye başladı. Hem telefona yanıt verip hem de ateş etmek olacak şey değildi. Telefon üçüncü kez çaldı. Panik halinde aizeyi kaldırıp alo dedi. Ben Elspeth dedi. Ne dedin? Kadının sesi pesten gergin çıkıyordu. Pazartesi günü Huntsville'de bırakmış olduğu bir klasörü arıyor. Anthony durumu çakmıştı. Luke Washington'a götürdü. Ozalit kopyaların kopyalarını çıkarmıştı. Kopyaları saklamak için kimseye haber vermeden Huntsville'e uğramıştı. Bunu başka bilen var mı? Sekreteri Marigold, bir de Billy Josephson dedi bana. Başkaları da olabilir. Luke taksinin parasını veriyordu. Anthony'nin zamanı kalmamıştı. O klasörü bulmam gerek dedi Elspeth'e. Herhalde. Burada yok, evi baştan başa didik didik ettim. O zaman üsttedir. O onu ararken izlemem gerekecek. Luke ön kapıya yaklaşmıştı. Zamanım kalmadı dedi Anthony ve telefonu güm diye kapattı. Luke'un anahtarı kilitte tıkırdadı. Anthony ise koridordan mutfağa koştu. Arka kapıdan çıkıp yavaşça kapattı. Anahtarı hala kilidin üstündeydi. Sessizce çevirip eğildi ve saksının altına koydu. Yüzü koyun yere yatıp veranda boyunca sürünerek ilerledi. Pencere seviyesinin altında eve yakın emekliyordu. Bu durumda köşeyi döndü ve evin ön kapısına geldi. Buradan caddeye artık gizlenmesi gereksizdi. Tehlikeyi göze almak zorundaydı. Bir ara durup Luke'un çantasını yere bırakıp paltosunu asmasına zaman tanısam diye düşündü. Şimdi pencereden dışarı bakması olasıydı. Dişlerini gıcırdatarak Anthony ileri bahçe kapısına doğru yürüdü. Arkasına bakmaya cesaret edemiyor, arkasından her an Luke'un dur yoksa ateş ederim demesini bekliyordu. Hiçbir şey olmadı. Caddeye çıkıp yürümeye başladı.
24. ayrımın sonu. Sayfa 315.